Ayrım 36, 3. İkiz, Ken Follett, sayfa 434, 45. Bölüm. Jeannie duş yapıp saçlarını da yıkadıktan sonra büyük bir özenle gözlerine makyaj yaptı. Ruj ya da allık istemezdi. Ve yaka mor süveteriyle bacaklarını sımsıkı saran gri külotlu çorabını giydi. İç çamaşır ya da ayakkabıya gerek yoktu. En sevdiği burun mücevheri olan gümüş kalkmalı küçük safir taşı taktıktan sonra aynada kendine baktı. Sevişmeye istekli bir görünümü vardı. Kiliseye gitmek yok değil mi genç bayan dedi yüksek sesle. Aynadaki görüntüsüne göz kırptıktan sonra oturma odasına geçti. Babası gene gitmişti. Onu neşelendiren üç torununun bulunduğu Patty'nin evinde olmayı yeğlerdi. Jeannie New York'tayken Patty gelmiş onu evine götürmüştü. Şimdi Steve'i beklemekten başka işi kalmamıştı. Bugün yaşadığı düş kırıklığını hatırlamak bile istemiyordu. Yeterince acı çekmişti zaten, bu sonuncusu tüy dikmişti. Karnının acıktığını hissetti, bütün gün sadece kahve içmişti. Acaba yemeğini hemen mi yesindi yoksa onun gelmesini mi beklesindi? Bir karar veremedi. Steve'in kahvaltıda 8 tane çörek yediğini hatırlayınca güldü. Dün mü olmuştu? Bir hafta geçmiş gibi geldi ona. Birden buzdolabında hiç yiyecek bulunmadığı aklına geldi. Ya aç gelir de onu doyuramazsam dedi içinden. Bundan daha berbat bir şey olamazdı. Doc Marten botlarını ayağına geçirdiği gibi sokağa fırladı. Doğruca Falls Road ile 36. caddenin kesiştiği yerdeki 7-Eleven'a gitti ve yumurta, kanada sucuğu, bir büyük paket dilimlenmiş ekmek, yıkanmış hazır salata, Dos Equis birası, dondurma, bir de 4 paket daha dondurulmuş tarçınlı çörek aldı. Kasanın önünde beklerken o yokken Steve'in eve gelmiş olabileceğini düşündü. Onu bulamayınca evine dönmüş olabilirdi. Elleri kolları dolu bir halde süpermarketten koşarak çıktı. Arabasına atlayarak bir an önce eve dönmeliydi. Steve kapı önünde büyük bir sabırsızlıkla onu bekliyor olabilirdi. Evinin önünde bekleyen kimsecikler bulunmadığı gibi pas içindeki Datsun da ortalıkta görünmüyordu. Doğru içeri girdi. Yiyecekleri buzdolabına yerleştirdi. Yumurtaları kartonundan çıkararak bir bir yumurta rafına dizdi. Altılık birayı paketinden çıkardı. Kahve makinesini doldurdu, hazır etti. Şimdi gene yapacağı bir şey kalmamıştı. Ona öyle geliyordu ki bu yaptığı olağan dışı bir davranıştı. Bugüne kadar bir erkeğin evine gelebileceğini düşünerek kaygılandığı hiç olmamıştı. Geçmişte örneğin aç gelen Will Temple olsaydı kendine yiyecek bir şeyler hazırlayabilirdi. Buzdolabı boşsa dışarı çıkıp süpermarketten bir şeyler satın alabilirdi. Süpermarket kapalıysa başının çaresine bakabilirdi. Normal davranış da buydu. Ama şu anda evcimenliği tuttuğundan içi içini yiyordu. Steve'i tanıyalı şunun şurasında topu topu birkaç hafta olduğu halde onu öteki erkeklerden daha çok etkilemişti. Kapının zili patlama sesini andıran bir ses çıkardı. Jeannie birden ayağa fırladı, yüreği küt küt atıyordu, ağzını diyafona yaklaştırarak ''Kimsiniz?'' dedi. ''Jeannie sen misin? Ben Steve.'' Düğmeye basarak kapıyı açtı. Bir süre aptal aptal ayakta kımıldamadan durdu. Yeni yetme bir genç kızdan farkı yoktu. Üzerine bol gelen blue jean bir pantolonla bir tişört giymiş olan Steve merdivenleri çıkıyordu. Son 24 saatin tüm düş kırıklıkları ve acıları yüzünden rahatça okunabiliyordu. Kollarını uzatarak ona sarıldı. Steve'in gergin ve sinirli olduğunu güçlü bedenine dokununca hemen anladı. Jeannie onu oturma odasına aldı. Steve divana otururken o da kahve makinesini prize taktı. Jeannie kendini ona çok yakın hissediyordu. Bundan öncekilerde olduğu gibi daha iyi tanımak için onunla randevulaşarak önce bir lokantaya sonra film seyretmeye gitmemişti. Tam tersi, birlikte onca savaşım vermişler, çetrefil olayları çözmeye çalışmışlar ve bir anlamda gizli sayılabilecek düşmanlarının hışmına uğramışlardı. Bu sayede de kısa bir süre içinde arkadaş olmuşlardı. ''Kahve ister misin?'' Steve başını iki yana sallayarak ''Ellerini tutmak istiyorum.'' dedi. Jeannie geldi. Yanına divanın üzerine oturarak ellerini tuttu. Steve ona doğru uzandı. Jeannie başını yukarıya doğru kaldırınca dudaklarından öptü. Bu onların ilk doğru dürüst öpüşmeleriydi. Jeannie Steve'in ellerini kuvvetle sıkarak dudaklarını araladı. Steve'in ağzındaki tat ona odun dumanını anımsattı. Dişlerini fırçalayıp fırçalamadığını kendine sorunca heyecanı bir an azalır gibi oldu. Fırçaladığını hatırlayınca içi rahatladı. Steve yumuşak yün süveterinin üzerinden kocaman elleriyle hiç incitmeden göğüslerine dokunuyordu. Jeannie de aynı şeyi yaptı. Avuçlarıyla Steve'in göğsünü ovmaya başladı. Bir anda her şey ciddilik kazanmıştı. Steve Jeannie'nin yüzünü daha iyi görebilmek için kendini geriye doğru çekti. Onun yüz çizgilerini belleğine kazımak ister gibi uzun uzun baktı. Parmak uçlarıyla kaşlarına, elmacık kemiklerine, burnunun ucuna ve dudaklarına dokundu. Bir şeyleri kırıp dökmekten korkuyormuş gibi dikkatlice hareket ediyordu. Gördüklerine inanamıyormuş gibi başını hafifçe iki yana salladı. Jeannie onun bakışlarındaki o derin özlemi hemen kavradı. Bu adam tüm varlığıyla onu istiyordu. Şimdi sıra kendindeydi. Sıcak ve şiddetli esen bir güney rüzgarı gibi heyecan patlayıverdi. Cinsel organının çevresinde 1,5 yıldır tatmadığı o tatlı heyecanın uyandığını hissetti. Her şey hemen olsun istiyordu. Gövdesi gövdesinin üzerinde, dili ağzının içinde, elleri her yerinde. Jeannie Steve'in başını elleriyle kavrayarak onu kendi yüzüne doğru yaklaştırdı. Ağzını açarak onu bir kez daha öptü. Steve'in üzerine rahatça uzanabilmesi, ağırlığıyla göğsünü ezebilmesi için divana sırt üstü uzandı. Ama az sonra itti ve hızlı hızlı soluk alarak yatak odasına dedi. Jeannie kendini kurtararak ayağa kalktı ve ondan önce yatak odasına girdi. Süveterini başından sıyırarak yere attı. Steve de arkasından gelerek kapıyı topuğuyla kapattı. Jeannie'nin soyunduğunu görünce üzerindeki tişörtü çıkarmaya başladı. Jeannie hep bunu yapıyor dedi içinden. Hepsi de kapıyı topuklarıyla kapıyorlar. Steve ayakkabılarını çıkardı, kemerini çözdü, blue jean'ini sıyırdı. Geniş omuzları ve kaslı göğsü beyaz jockey şortu içinde dar kalçalarıyla kusursuz bir vücudu vardı. Ama bu hangisiydi acaba? Steve ona doğru yaklaşırken Jeannie iki adım geri çekildi. Telefondaki adam o tekrar ziyaretine gelecek dediydi. Steve kaşlarını çatarak neyin var diye sordu. Jeannie ani bir korkuya kapılmıştı. Bunu yapamayacağım dedi. Steve derin bir soluk aldıktan sonra soluğunu birden bıraktı. Olur şey değil dedi. Başını öbür tarafa çevirerek olur şey değil diye yineledi. Ancak işte şimdi kafasına dank etmişti ve ah tanrım dedi. Sırtı ona dönük bir halde yatağın üzerinde doğruldu ama keyfi kaçmıştı. Geniş omuzları birden çöküverdi. Beni Philadelphia'da rastladığın o adam sandın galiba dedi. Onun Steve olduğunu düşünmüştüm. Ama neden bana benzemeye kalkışsın ki? Bu önemli mi? Şeytanca bir birleşme umuduyla böyle bir şey yapmasına ne gerek vardı dedi Steve. Benim benzerlerimin de heyecanlanmak için kendi özel yöntemleri vardır herhalde. Ama bizimki onlarınkinden farklı bence. Seninle sevişmek isteseydi sana bıçak da çekerdi ya da çoraplarını yırtardı. O da olmazsa binayı ateşe verirdi. Sence de öyle değil mi? Jeannie sesi titreyerek bir telefon aldım. Kim olduğunu bilmiyorum dedi. Bana Philadelphia'da karşılaştığın o adam seni öldürebilir dedi. Gerçi başını alıp giderek her şeyi alt üst etti ama seni yeniden ziyarete gelebilir dedi. Bunun için sen şimdi hemen gitmelisin. Süveterini yerden alarak üzerine geçirdi. Bu bile ona güven verebilmiş değildi. Steve'in bakışlarından halden anladığı belli oluyordu. Zavallı Jeannie dedi. Piç herifler seni fena halde korkutmuşlar. Ayağa kalkarak blue jean pantolonunu giydi. Jeannie birden yanıldığını anladı. Philadelphia'daki yapay döl o ırz düşmanı olsa hiç böyle giyinip gider miydi? Onu yatağa atar, giysilerini paralayarak zorla sahip olurdu. Ama bu başkaydı, bu Steve'di. Dayanılmaz bir arzuyla onu kollarının arasına almak, onunla sevişmek istiyordu. Steve, Steve güldü, o benim işte. Ona böyle davranırken asıl amacı bu muydu yoksa? Jeannie'nin güvenini kazanınca yatakta çırılçıplak bir halde üzerindeyken kadınları korkutup acı çektiklerini görmekten mutluluk duyan yanını, yani onu o yapan yanını gösterir miydi? Korku içinde bir ürperti geçirdi. Bir yararı yoktu, bakışlarını ondan kaçırarak gitsen iyi olur dedi. Bana soru sorsana dedi Steve. Pekala, ben Steve'le ilk kez nerede karşılaştım? Tenis kortunda. Doğru yanıt buydu ama Steve de Lisa'ya tecavüz eden adamla o gün Johns Falls Üniversitesi'ndeydi. Başka bir şey sor. Steve, cuma sabahı kaç tane tarçınlı çörek yedi? Steve sırıttı, 8. Söylemeye utanıyorum. Jeannie umutsuzca başını sağa sola oynatarak, buraya gizli ses dinleme cihazı yerleştirmiş olabilirler dedi. Düşünsene, ofisimde arama yaptılar, e-mailimi boşalttılar. Şu anda bizi dinliyor da olabilirler. Artık bir yararı yok. Steve Logan'ı o kadar tanımıyorum ki benim bildiklerimi ötekiler de bilebilirler. Steve tişörtünü tekrar üzerine geçirirken haklı olabilirsin dedi. Yatağın üzerine oturarak ayakkabılarını giydi. Jeannie odanın içinde dikilerek onun giyinmesini seyretmek istemediği için oturma odasına geçti. Bu korkunç bir yanılma mıydı yoksa o güne kadar yaptığı en akıllıca bir hareket miydi? Sevişmeleri gerçekleşmediği için cinsel organının ortasında bir ağrı hissediyordu. Oysa Steve de sevişmeyi ne kadar da isterdi. Öte yandan Wayne Stettner'a benzeyen biriyle kendini aynı yatakta bulabilirdi. Bunu düşünmek bile tir tir titremesine yetti. Steve giyinmiş halde içeri girdi. Jeannie gözlerinin içine bakarak kuşkularını yok edecek bir şeyler aradı. Ama aradığını bulamadı. Kim olduğunu bilmiyorum, bilmiyorum işte. Steve Jeannie'nin içinden geçenleri anlıyordu. Bir yararı yok. Ancak şunu söyleyebilirim, güven güvendir. Güven bir gitti mi bir daha ele geçiremezsin. Kızdığı iyice belli olsun istiyordu. İnsanda heves bırakmıyor şu orospu çocuğu dedi. Steve'in öfkelendiğini görünce çok korktu Jeannie. Aslında güçlü bir kadındı ama Steve ondan da güçlüydü. Jeannie onun dairesinden çıkmasını hem de derhal çıkmasını istiyordu. Steve Jeannie'nin acele ettiğini anla, tamam gidiyorum dedi ve kapıya doğru yürüdü. Onun seni terk etmeyeceğinin sen de farkındasın. Jeannie onun bu söylediklerini başıyla onayladı. Steve onun içinden geçen şeyi söylemişti. Senden ayrılıncaya kadar bundan emin olamazsın. Gider de geri dönersem bu da önemli değil. Kim olduğumu öğrenebilmen için benim gerçekten senden uzaklaşmam gerek. Evet öyle. Onun Steve olduğundan artık iyice emindi. Şimdi çıkıp gitmezse kuşkuları var olmakla devam edecekti. Benim ben olduğumu anlayabilmen için aramızda gizli bir şifre gerek bize. Doğru. Ben bir şifre düşünürüm.
Tamam.
Hoşça kal dedi Steve. Seni öpmeye kalkışmayacağım. Merdivenleri inerken bana telefon et diye bağırdı uzaktan. Jeannie kapının çat diye kapandığını işitinceye kadar hiç kımıldamadan ayakta dikildi. Dudaklarını ısırıyor, ağlamak geliyordu içinden. Mutfak tezgahına doğru yürüdü, kendine bir kahve aldı. Fincanı dudaklarına götürürken parmaklarının arasından kayıverdi. Yere düşerek parça parça olunca hasiktir dedi. Bacakları tutmuyordu. Divanın üzerine yığıldı kaldı. Müthiş bir tehlike içinde olduğunu sanmıştı. Ama artık tehlikenin kendi kafasının icadı olduğunu anlamıştı. Tehlikenin geçmiş olmasına seviniyordu. Bedeni tatmin edilmemiş bir arzuyla kabarıyordu. Eliyle kasığının altına dokundu. Külotlu çorabı ıpıslak olmuştu. Çok yakında dedi soluyarak, çok yakında. Bir dahaki buluşmalarında onu nasıl kucaklayacağını, öpücüklere boğup nasıl özürler dileyeceğini, Steve'in sevecen bir incelikle onu nasıl bağışlayacağını düşündü. Bunları kafasında bir bir canlandırmaya çalışırken parmak uçlarıyla kendine dokundu ve birkaç dakika içinde tüm bedeni ani bir zevk siline teslim oldu ve ardından uyuyakaldı. 46. Bölüm. Barrington'ın bu başına gelenlere aşağılanma denmezdi de ne denirdi? Jeannie Ferrami'nin sonunda canına okumuştu, ne var ki bu konuda içi hiç rahat değildi. Jeannie onu adi bir hırsız gibi gizli işler çevirmek zorunda bırakmıştı. El altından bir gazeteye haber sızdırmış, odasına gizlice girerek çekmecelerini talan etmişti, şimdi de evini gözetliyordu. Bunu ona yaptıran şey korkuydu. O kadar umutsuzdu ki dünya başına yıkılacakmış gibi geliyordu. 60. yaş gününden birkaç hafta sonra böyle bir şey yapacağı aklının kıyısından bile geçmezdi. Kaldırımın kenarına park ettiği arabasının içine oturmuş, aşağılık bir dedektif gibi başkalarının evini gözetlemekteydi. Annesi bunu görse ne düşünürdü acaba? Annesi hala hayattaydı. Maine'de küçük bir kasabada oturuyordu. Giyim kuşamına özen gösteren 84 yaşında incecik bir kadındı. yerel gazetelere nükte dolu mektuplar yazıyor ve Episkopal Kilisesi'nin çiçek düzenleyicilik işini sürdürmeyi bir türlü bırakmıyordu. Oğlunun ne durumlara düştüğünü bir bilse utancından yerin dibine geçerdi. Tanrı saklasın, ya tanıdık biri görürse onu? Gelip geçenlerle göz göze gelmemeye özen gösteriyordu. Arabası da maalesef fazla dikkat çekiciydi. Onu özellikle şık bir araba olduğu için seçmişti. Ama sokakta park eden arabalar içinde o kadar az Lincoln Town vardı ki. Buralarda en çok tutulan arabalar bir türlü elden çıkarılmak istenmeyen Pontiac Firebird'le yaşlanmış minik Japon arabalarıydı. Uzaktan kolayca ayırt edilebilecek ağarmış saçlarıyla bu tür işler ona göre değildi. Tanınmamak için ne yapabilirdi acaba? Gelen geçenlere kendini belli etmemek için direksiyonun üzerine yaydığı kent haritasını inceliyormuş gibi yaptı. Ama bu arada iki kişi komşuluk hatırına arabasının camını tıklatıp ona aradığı adresi bulmakta yardımcı olmayı önerince haritayı bir kenara attı ve kiraların düşük olduğu bu semtte oturanların önemli kişiler olmayacakları fikri içine su serpti. Gene'nin ne haltlar karıştırdığı hakkında en ufak bir fikri yoktu. Federal büronun adamları o listeyi evinde bulamamışlardı. Barrington en kötü olasılığı varsaymalıydı. Jeannie o liste sayesinde bir başka döne daha ulaşmış olabilirdi. Eğer öyleyse felaket kapıya dayandı demekti. Barrington, Jim ve Preston'ın tüm kirli çamaşırları bu yakınlarda ortaya dökülebilirdi. Barrington'a Jeannie'nin evini gözetlemesini öneren Jim olmuştu. Evine kimlerin girip çıktığını, neler karıştırdığını öğrenmeliyiz deyince Barrington da ister istemez ona katılmıştı. Tecavüz olayını soruşturan dedektiflerden olduğunu bildiği zenci kadının Jeannie'yi evine bıraktığı öğle saatine kadar dişe dokunur bir şey olmamıştı. Pazartesi günü aynı kadın onunla kısa bir görüşme de yapmıştı. Oldukça da alımlı bir kadındı. Adının Çavuş Delaware olduğunu bile hatırlıyordu. Köşedeki McDonald's'tan Proust'a telefon etti. Proust, federal bürodaki arkadaşlarından o ikisinin kimi görmeye gittiklerini öğreneceğine söz verdi. Federal büroda çalışan adam kesinlikle Çavuş Delaware bugün kontrolümüz altındaki bir kuşkuluyla temas kurdu. Güvenlik açısından bu konuda daha fazla açıklama yapamam. Kadının bu sabah neler yaptığını, neyin peşinde olduğunu öğrendiğimiz iyi oldu demişti Jeannie bir saat kadar sonra telaşla evden çıkmıştı. Mor süveteri içinde insanı baştan çıkartacak kadar seksi bir görünüşü vardı. Barrington arabasının peşine düşmedi. Korksa da böyle bir şey yapacak kadar kendini küçük düşürmek istemezdi. Ama birkaç dakika sonra kollarında iki kocaman kahverengi kağıt torbayla döndüğünü görünce onun bir bakkal dükkanından geldiğini anladı. Az sonra da yapay döllerden biri geldi, galiba Steve Logan'dı. Steve evde fazla uzun kalmamıştı. Onun yerinde olsam dediği içinden Jeannie'yi karşımda bu kılıkla bulmuşken bütün bir gece ve de pazar akşamına kadar orada kalırdım. Arabasının saatine belki de 20. kez baktıktan sonra Jim'e bir kez daha telefon etmeye karar verdi. Federal büronun adamından bir şeyler öğrenmiş olabilirdi. Arabasından inerek köşeye kadar yürüdü. Cips kokuları açlığını aklına getirdi. Ama o açıkta hamburger yemeyi sevmezdi. Bir bardak koyu kahve alarak telefona doğru yürüdü. Jim New York'a gitmişler dedi. Barrington'ın korktuğu da buydu. Wayne Stantner'a gitmişlerdir dedi. Ben de öyle sanıyorum. Lanet olsun, ne yaptılar? Geçen pazar hareketlerine çok dikkat etmesini söyledim de ona. Yani öyle şeyler işte. Emmy ödül törenindeydi. People dergisine resmini bile koydurdu. Bende haber bu kadar. Jeannie'nin bundan sonra neler tasarladığına ilişkin bir işaret. Hayır, yok. Orada neler oluyor? Pek bir şey yok. Evin kapısını buradan bile görebiliyorum. Biraz alışveriş yaptı. Steve Logan geldi ve gitti. Başka bir şey yok. Belki de fikir değiştirdiler. Belki de değiştirmemişlerdir. Bildiğimiz bir şey varsa o da senin onu işten atmak için kurduğun kumpasın çenesini kapatamadığıdır. Pekala Jim, ikide bir aynı şeyi yineleyip durma bana. Dur, çıkıyor. Jeannie üzerindekileri değiştirmişti. Beyaz jean pantolonla güçlü kollarını açıkta bırakan kolsuz bir lacivert bluz giymişti. Hemen peşine düş dedi Jim. Her şeyin canı cehenneme, arabasına biniyor. Barry, nereye gittiğini öğrenmeliyiz. Ben polis değilim, lanet olsun. Annesinin yanında kadınlar tuvaletine doğru yürüyen küçük bir kız. ''Şu adam bağırdı anneciğim'' dedi. ''Sen onu aldırma canım'' dedi annesi. Bering de sesini alçaltarak arabasını hareket ettiriyor dedi. ''Haydi atla şu lanet olası arabadan.'' ''Aptal gibi konuşma Jim. Hemen peşine düş.'' Telefon kapandı. Barrington telefon elinde kala kalmıştı. Gene'nin kırmızı Mercedes'i yanından geçerek Falls Road'a çıkmak için güneye doğru yönelirken Barrington hızla arabasına koştu. 36. ayrımın sonu. Sayfa 444.